Ayrım 14, Ölüm Gemisi, Traven, Sayfa 147. 29. Bölüm. Ben yolumu şaşırdım sanmıştım, oysa Stanislav benim indiğim kuyuya yöneldi. Gık demeden indi merdiveni, ben de arkasından. Birinci merdiveni inip o küçük aralığa gelince geçemeyiz Lavski, boru patlamış dedim, kavruluruz. Evet, kimi zaman kapar Yezid. Yarın kollarımı göstereyim sana, anlarsın. Ama ne alt edersin, başka yol yok, buradan geçmek zorundasın işte. Makine dairesinden geçmemize izin vermiyor pezevenkler. Hem çok pismişiz hem de tüzüğe aykırıymış. Stanislav birden ellerini başının üstüne kaldırdı. Yüzünü gözünü kulaklarını koruyarak kollarıyla kızgın boruların arasından yılan gibi kıvrılarak geçti karşıya. Kimse yapamaz bunu diye düşündüm. Oysa kazanda çalışanların hepsi böyle geçermiş buradan. Yökiyken'in yemeklerini boşuna denize dökmüyorduk. Evet, yenilir yutulur şeyler değildi. Ama midemizin istemediği, çıkardığı o nesneleri mutfağa geri götürmek zorundaydık. Yoksa kızılca kıyamet kopardı. Çünkü ertesi günü o ağza konmayan nesneleri ahçıbaşı, köfte, gulaş ya da ona benzer yemekler yapıp gene önümüze sürecekti. Az yemenin iyiliğini şimdi anladım. Nasıl geçinirmiş, anladın mı şimdi? Uzun boylu düşünmeye gelmez, geçemezsin. Bir yanın yanacakmış, öbür yandan kuyunun dibini boylayacakmışsın. Bırak şimdi bunları. Kıvrılmaya bak yılan gibi. Bak böyle kaldır kollarını başının üstüne. Sonra dön şöyle yılan gibi. Belli olmaz, günün birinde işine de yarar. Tanımadığın heriflerin cüzdanını araklarken yakalanırsın. Demir parmaklıklardan tüymesi kolay olur. Ben geçtim oralardan. Tüydüm o parmaklıklardan. Fena olmuyor. Günde iki kez bu idmanı yapmak. Haydi, amma uzattın, atla be. Hop dedik, geçtim be. Kör olayım ki geçtim. Kollarım yanar gibi oldu ama bana öyle gelmiştir. Geldik ikinci merdivene. Cehennemin temeline iniyordu bu merdiven. Bu ikinci merdiven öyle sıcaktı ki elimdeki mendilim para etmedi. Dirseklerimle asıldım korkuluğa. İndikçe hava daha boğucu, daha sıcak, daha isli, daha yağlı, daha çekilmez oluyordu. Ölümümden sonra gideceğim cehennem bu olamazdı. O cehennemde şeytanlar da var değil mi ya? Oysa hiçbir şeytan yaşayamaz, soluk alamaz bu şimdi indiğim yerde. Ne saçma konuşuyorum. İşte çıplak terleyen bizden önceki nöbetin ateşçisi duruyordu burada. İnsanlar da yaşayamazdı burada ama onlar ölüydü. Silinmişti onlar, yurtsuz, topraksız, kimlik kağıtları olmayan ölülerdi buradakiler. İster istemez duracaklardı bu ateşin önünde. Şeytanlar soluk alamazdı burada. Göt edebilir ya, şeytanlar bile uygarlığa alışmıştır. İnsanlar burada yalnız yaşamakla kalmıyordu, çalışmak zorundaydılardı. Hem de öyle çalışmak zorundaydılar ki her şeyi unutturuyordu onlara yorgunlukları. Önce kendilerini unutuyorlardı, sonra da işin ağırlığını. Bu ölülerin arasına düşüp ölmeden önce birçok şeye akıl erdiremezdim. Askerliği akıl erdiremezdim, köleliği anlayamazdım. Akıllı, sıhhatli insanlar nasıl gözü kapalı ölüme giderler derdim. Köleler gibi kırbaç yemek ya da zincirlere dayanmaktansa öldür kendini daha iyi derdim. Ama ölülerin içine düşüp kendim de bir ölü olduktan sonra akıl erdiriyorum artık bu işlere. Öldükten sonra hiçbir şey gizli kapaklı kalmayacaktır derler ya zaten. Beterin beteri vardır diye neleri çekmeyiz. Halimize şükretmek yok mu? İşte bizi hayvandan ayıran, sözde bizi hayvandan üstün kılan duygu. Ben deve sürücülüğü yaptım. Sürüyle eşek, katır gördüm. Neler çektiklerini iyi bilirim. Gel gelelim taşıyacakları yükten bir gram fazla yüklersen pesler, yatar yere gitmez, ayak direr. Hele kötü davranırsan, döversen hayvanı hiç dayanamaz. Yere çöker de bir daha kımıldatamazsın. O artık ölümü göze almıştır sürmektense bu hayatı. Ölür. Kötü ellere düşmüş eşekler gördüm. Yemlerini yemediler. Öldüler de açlıktan. Mısır bile onları ölümden caydıramamıştı. Başlarını çevirip mısıra bile bakmamışlardı. Ama biz insanlar öyle miyiz ya? Bizler bu önemli, yaratıcı varlıklar. Severiz köleliği, böbürleniriz köleyiz diye. Hoşlanırız kırbaçtan, eziyet çekmekten. Niye hoşlanırız bilir misiniz? Düşünme gücümüz vardır da ondan. Umut etmeyi düşünebiliriz. İyi günlerin geleceğine inanabiliriz. Umut ekmeğimiz değildir, umut başımızın belasıdır. Kölelere acımak mı? Savaşlarda sakatlanmışlara acımak mı? Sakın ha! Zalimlerden tiksinme mi? Hayır, hayır, hiçbir zaman. Kendimi atsaydım denize, şeytanların bile dayanamayacakları bu cehennemi görmeyecektim şimdi. Madem ki atamadım kendimi denize, ölümü göze alamadım, öyleyse ses çıkarmadan çekmeliydim başıma gelenleri. Hele bu yüzden başkalarını suçlu bulmaya hiç hakkım yoktu. Yoksul adamdaki insanlık duygusuna saygın varsa elini uzatmaz, yardım etmezsin ona. Bahtsızlığım için sızlanmaya hakkım yok. Atlasaydım denize şimdi bir de hala öldürebilirim kendimi. Neden ölmüyorum da kırbaçlatıyorum, acı çekiyorum? Çünkü umutsuz değilim de ondan. Günün birinde bu pis yerden kurtulacağımı umuyorum da ondan. New Orleans'ı göreceğim gene bir gün diyorum da ondan. Gırtlağıma dek saplanmışım boka ama umudu bırakmıyorum elden. Onun için öldürmüyorum kendimi. Her yüzyılda gönüllü gladyatörler bulacaksın kudretli imparator. En güzel, en onurlu erkekler senin uğrunda canlarını verecek. Dize gelip yalvaracaklar sana. Saygıdeğer, ünlü yüce imparator, izin ver de kölelerin olalım. Otuzuncu bölüm. Ben niye çalışamayacakmışım burada? İşte başkaları da çalışıyor ya. Görüyorum çalıştıklarını. Onun yaptığını ben de yaparım. Başkalarına benzeme dalgası yok mu? Kişiyi ya üne ulaştırır ya da köleliğe indirir. O dayanıyor ya kırbaca, ben de dayanırım. Şu herifi görüyor musun derler. Gözünü kırpmadan makineli tüfeğin üstüne yürür. Ne adam, ne adam. Herif demirden sanki. Ulan ben de yaparım dedin mi yandın. İşte bu yüzden savaşların sonu gelmez. Bu yüzden ölüm gemileri dolaşır denizlerde. Bir örnek verilmiştir elimize. O örneğe göre iş görürüz. Hiç aksamadığı için kafamızı yorup değiştirmeye uğraşmayız bu örneği. Açılmış yoldan yürümenin rahatlığını düşünün. Nasıl güvenle yürürsünüz değil mi? Son 6000 yıl içinde radyo ve uçağa rağmen hiçbir ilerleme olmamıştır. Avrupa hala ilk günlerdeki kadar yaban. Babam böyle yaptıydı dedi mi? Tamam, ben de böyle yapacağım demektir. Ulan piç, ben babanken bunu beğeniyorum da sen ne demeye beğenmeyecekmişsin? George Washington'la Kurtuluş Savaşçılarının kutsal saydıkları idareyi biz nasıl beğenmeyebiliriz? 150 yıldır sürüp gitmiş bu anayasalar. Fena olsaydı dayanır mıydı bunca yıl? Ne var ki yeniyken idareler gençlik ateşi yanarmış damarlarında. İhtiyarlayınca kireçleniyor damarları. Günün birinde en iyi dinin gene ateşe tapmak olduğuna inanacağız. Bütün dinler bu yola dönecek, göreceksiniz. Papazlarla softaların vaazlarına, babalarımızın öğütlerine kulak asmayıp onlara aykırı düşünenlerin olabilmesi, ilerisi için bir umut vermiyor değil insana. Baştakiler de idarecilere inanmadığımız gün ileri bir adım atmış olacak insanlık. Ne pinekliyorsun orada ulan, adın ne senin? Bizim ateşçi inmiş aşağı, yüzünden düşen 1000 parça. Adım Pip Pip'tir efendim. Aman neyse. Adım herifin hoşuna gitti, yüzü güldü. Ulan acemsin öyleyse. Hayır Habeşim, anam Parslıydı. Hani şu ölülerini akbabalarına yedirenlerden. Biz ölülerimizi balıklara yediriyoruz. Anan namuslu birine benziyor. Benim anam kaşarlanmış bir orospuydu. Ama dikkat et, bana orospu çocuğu dersen kendini ölmüş bil. Tamam, herif İspanyol demek. 3 kelimede bir orospu çocuğu derler de ondan. Anan orospuydu sözüne etmek aradaki dostluğun gradosuna bağlıdır. Gerçeğe yaklaştıkça bu sözle bıçağı yediğin gündür. Orospu değilse anası aldırmaz, vız gelir. Muchas gracias señor, çok teşekkür ederim, emrinizdeyim efendim der. En gülünç, en duygulu namus anlayışı işçininkidir. Namusun ne demek olduğunu anlasalar rahat edecekler. Namusları başkalarının onlarda görmek istediği yerde gizlidir. Tabii bu başkalarının yararına olduğundan hep tongaya basar enayiler. Ulan namus senin ne ne gerek? Sen gündeliğine bak be, iyi para alıyor musun? Yeter, üst tarafı vız gelsin. Bırak başkaları namusu paylaşsınlar. Göreceksin, o kadar meraklısı da yoktur bu işin. Bizden önceki nöbetin ateşçisi ocaktan bir kor parçası aldı, kovada duran suya attı. Deniz suyu ile yıkanılmaz, deniz suyu hiçbir işe yaramaz zaten. Ancak curufları söndürmeye yarar. Sabunu yoktu adamın, külle kumla çıkarmaya çabalardı kirini. Kazan dairesine Kartacalılardan kalma iki lamba asmışlar. Biri istim ölçüsünün önünde, ateşçi bu ölçüye göre besler kazanı, öbürü kömür işçisinin işine yarar diye bir kenarda duruyordu. Karpit, gazolin, ispirto gibi lambaların vardığını bilmiyordu bu ölüler. Elektriğin hiç sözünü etmiyorum. Oysa bir dinamo koysalar bütün gemi kavuşurdu elektrik ışığına. Ama Yorikya için bir sent bile sarf etmek yazık olurdu elbet. Balıkları parayla mı beslesinler? Tayfalarla yetinsin balıklar. Biliyorum bu lambalar kazılarda bulunmuştur. Biçimlerini merak ettinizse bir müzeye gidin. Eski Romalılar bölümüne giren çanak çömleklerin arasında bulursunuz bizim lambaların eşini. Fitil yerinde bir topak pamuk dururdu. İçindeki yakıta neden gaz derlerdi anlayamadım gitti. Bir saatte tam 4 sefer pamuğu çekmek zorundaydık. Öyle iz çıkarırdı ki göz gözü görmez olurdu kazan dairesinde. Koca koca kara izler uçuşurdu. Arjantin'deki büyük çekirgeler gibi. Bu pamuğu parmak ucuyla çekip çıkarmak gerekiyordu. İlk nöbetten sonra parmaklarımın uçları yara içindeydi. İki nöbetin hakkından gelmişti bugün Stanislav. Bunun ne demek olduğunu yakında anlarsınız. Yürümüyordu, sürünüyordu artık. Gene de 1 saat kazan dairesinde kaldık, yardım etti bana. 9 ateşi ayakta tutmak zorundaydı ateşçi. Bu 9 ateşin yiyeceğini kömürcü yığardı kazanın önüne. Kömür taşıma işinden önce yapılacak başka işler de vardı. Bu başka işler ateşi ilgilendirmediğinden daha önceden yeter derecede kömürün yığılmış olması gerekirdi. Yoksa istememen düşer, avazı çıktığı kadar bağırarak ele verirdi bizi. Bir önceki işçilerin gerekli stoku yığmaları gerekirdi. Sonra sen de nöbetten çıkarken yeni gelenlere aynı stoku hazırlayacaksın. Onların hazırladığı gibi. Bu stok iş arasındaki orta saatlerde yığılabilirdi. Yani benim nöbetime göre 1'den 3'e kadar olan zamanda. 12'den 1'e kadar hazırlama işleri görülür. 3'te yeni nöbetin kömürcüsüyle kül boşaltırsın. 2 saat içinde de 9 ateşi besleyecek 4 saatlik kömürün yığılmış olmasına bakacaksın. Kömür depoları hemen kazan dairesinin karşısında olsa bir işçinin taşıması işten bile değildir. Ama Yorikya'da olduğu gibi ta uzaklardaysa 3-4 güçlü adam zor başa çıkabilirdi taşıma işiyle. Oysa kömürü bu teknede o uzak yerden 1 kişi taşıyordu. Taşıyabiliyordu da. Ölüler her şeyi yaparmış. Hem sonra can yoldaşın kadar kimse nispet vermesini bilmez. Nedenli bitik, ölü, açsa o kadar iyi çileden çıkarmasını bilir işçi kısmı. Uyuz köpek sen de der, sen de adam mısın be? Beni görmelisin, nasıl domuz gibi çalışırım. Zincire vurulmuş kölelerin de kendilerine göre onurları, kendilerine göre namus anlayışları vardır. Hepsi 1. sınıf köle olmak isterler. Elimize bir fırsat geçse de göstersek kendimizi derler. Günün birinde kırbaçlanınca da memnundurlar, gık demeden durduk diye. Sanki kraldan nişan almış pezevenkler. Bizim ateşçi önce 3 ateşi canlandırdı, arada 2 ateşi atlayarak, sonra aradaki 3 ateşe sıra geldi. Her ocağın üstünde tebeşirle bir sayı yazılıydı, 1'den 9'a kadar. 3 numaralı ocak oldukça inmişti. Ateşçi eline uzun bir süngü aldı, ıskaraya yapışmış kömür posalarını kazımaya başladı. Kolay değildi bu iş. Ocaktan kavurucu bir sıcaklık fışkırıyor, kopan her kömür posası alevi azdırıyor, 1 kat daha arttırıyordu sıcaklığı. Ateşçi de ben de yalnız pantolonluyduk, üstümüz çıplaktı. Ateşçinin ayaklarında bez terlikler vardı. Arada bir havaya sıçrıyor, ayağına düşen ateşleri silkelemeye çabalıyordu. Elindeki süngüyü tutabilmek için paçavralar sarmıştı eline. Nereden bulmuşsa bulmuş, bir de deri parçası vardı elinde. Kopan kömür posaları ocağın kapısını doldurunca dayanılmayacak kadar sıcak oldu. Ateşçi ayrıldı ocağın önünden. Sıra bana gelmişti. Yığılan bu posaları suyla söndürmeliydim. Suyu dökünce üstüne birden kazan patlıyor sandım. Dar attım kendimi duvara. Teker teker söndürmek lazımdı. Ama o zaman ateşçi iş göremezdi. Hem uzun sürerdi o türlü. Bu arada ateş sönmeye yüz tutar, istim düşer. Haydi bakalım. Ondan sonra yarım saat çılgınlar gibi çabala ki istimi çıkarabilesin. Köpoğlusu şıp diye düşer de çıkıncaya dek adamıza ağlatır. Zaten Yorikya'da insanca rahat çalışılmasın diye ne gerekirse yapılmış. Kazan dairesi daracıktı. Ateşçi süngüyü istediği gibi kullanamıyordu. Ateşi karıştırdıktan sonra süngüyü çekerken zavallıcık olmadık dans numaraları yapardı. Bu sıçramalar arasında bir o duvara çarpar, bir bu yandaki kömürlerin ortasına düşerdi. Düşerken elinde olmadan tutunmak ister, haydi bakalım, ıskaradan koparılmış kömür posalarını kavrar ya da süngüye sarılır, yanardı elbet. Çoğu zaman dengesini tutturamaz, yüzü koyun kızgın posaların içine ya da kazan kapısına yapışırdı. Tekne yoldayken olmadık oyunlar eder adama. Bir seferinde hiç unutmam, bir dalga tekneyi yana eğince ateşçim çıplak sırtıyla olduğu gibi kızgın kömür posalarının içine düşmüştü. Ölüm gemileri, yes sir, türlü türlü ölüm gemileri vardır. Kimi ölülerini içinde taşır, kiminin ölüleri karadadır, kiminin hem karada hem teknesindedir ölüleri. Yorikya bu cinstendi, iyi bir ölüm gemisiydi Yorikya, söz istemez. Iskara temizlenip kömür posaları da söndürülünce ocağa yumurta büyüklüğünde kömür atılır. Yığılan kömürden bunları ayıklayıp hazırlamak benim işimdi. Bu parçalar büyük olursa söndürebilir ateşi. Onun için iyi seçmek gerekirdi kömürleri. Yorikya'nın yaktığı kömür en ucuz, en kötü cinslendi. Zaten onun için dünya kadar kömür yığardık ya ocak dairesine. Ateşçi öteki ocaklara bakarken ben birikmiş kömür posalarını kaldırırdım ayak altından. Bu arada öteki ateşçi yıkanmış gitmeye hazırlanıyordu. Her an bizim ateşçinin süngüsüne çarpacak, kömür posalarına düşecek diye ödüm kopmuştu. Herif oralı değildi. Yaşamıyordu ki. Yüzü gözü açılmıştı yıkandıktan sonra biraz. Gene de bir ölüden farkı yoktu, hele bu haliyle. Gözlerini kumla temizleyemediğinden göz altları koyu kara halkalar içindeydi. Yanakları açlıktan, yorgunluktan zaten çökmüştü. Tam bir ölü kafasıydı herifin kafası. Yırtık bir gömlek geçirdi üstüne, tırmandı merdivene. Bir fırsatını bulup baktım arkasından. O da yılan gibi kıvrılarak geçti. Stanislav bana kömür yığıyordu. Şimdi sıra 6 ve 9 numaralı ocaklardaydı. 6 numaralının da ıskarası temizlenmiş, kömürü atılmıştı. Sıra 9 numaralıdaydı. Stanislav geldi. Bittim artık, pip pip, dayanamayacağım. Saat şimdi bir. Durmadan tam 15 saat çalışmışım. 5'te gene kalkacağım, kül boşaltacağım. Neyse şimdi sen varsın, yoksa dayanılır gibi değildi dedi. Sonra yüzüme baktı, ürkünç bir şey söyledi. Seninle birlikte yalnız iki kömür işçisiyiz. Anlayacağın iki değil, 3 nöbet tutmak zorundayız. Her nöbete birer saat kül boşaltmayı da korsan anlarsın durumu. Üstelik yarın dağlar kadar birikmiş külü boşaltacağız. Limanda kül boşaltmak yasaktır, bilirsin. Yığıldı kaldı adam başına 4 saatte cabadan kül kürekle. Peki ama dedim, bütün bunlar ek işler be Lavski, fazla para vermezler mi bu işler için? Haklısın, fazla para vermeleri gerekir. Yazı yazmaya meraklıysan tut hesabını, para vereceklerini bekleme ama. Bana veririz demişlerdi ya. Dediklerine bakma, cebine bir şey giriyor mu, sen ona bak oğlum. Durmadan avans verirler. Verdikleri avansla ya kafayı çekersin ya da bilemedin bir gömlek alırsın. Daha çok vermezler çünkü. Verseler belki adam gibi giyinecek, sokaklarda salınacaksın. İnanacaksın belki ölmediğine. İşine gelir mi herifçoğlunun? Gidemezsin, kaçamazsın, paran olmalı. Temiz bir pantolonun, temiz bir ceketin olmalı sırtında. Sonra kağıtların da tamam olmalı. Vermezler. Vermeyince de canlanamazsın. Kaçmaya kalkışsan yakalatır seni. Bu hak tanınmıştır kendisine. Ondan sonra işin yoksa bir şiling için yalvar. Alınca bir şilini yuvarlarsın Konya'yı aşağı. İçmeden edemezsin. Kimi zaman acı geliyor ölüm, alışmış olsam bile. İyi geceler pip pip. Yıkanmam artık, elimi kıpırdatacak halim yok. Dua et de ıskaralardan biri düşmesin, kanınla ödersin. Vay kutsal geçinen Meryem ana, Cebrail'ine de Yusuf'una da gelmişine geçmişine. Bizim ateşçi ağzına geleni sesinin yettiği kadar bağırıyordu. Bu küfür serisi bitince ikincisine başlıyor. Herif çıldırdı mı ne? Cehennemdekilerin bile yüzü kızarır bu yakası açılmadan küfürleri işitseler. Ne Tanrısını, ne Meryem'ini, ne İsa'yı bıraktı herif. Ürkerek sordu. Ne oldu baba? Yaralı bir hayvan gibi inledi. Ne olacak? Altı ıskaran birden düştü. Hay İsa gibi Meryem'in piçi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 157.